Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Tekno Seyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Yanımda Murat var.
Evet.
Sen de hoş geldin.
Hoş bulduk.
Levent daha gelemedi.
O daha yeni gitti çünkü.
Evet.
Polonya'da şimdi World of Tanks'in dünya finallerinde.
Hı hı.
Şimdi mutlu çünkü o uçaklara, tanklara çok meraklı evet. olduğu için.
Gerçek tank getirmişler sanırım.
Tabii, tabii.
Gerçek silahlı askerler falan var. Bir iki resim paylaştı.
Çok para harcıyorlar. Zaten hani onların da biliyorsun para sorulu olan firmalardan değil.
Acayip bir şey ya. Yani oyun yapıyorsun sen ve böyle etkinlikler düzenleyebiliyorsun. Dünyanın her yerinden gazetecileri topluyorsun. Orada böyle etkinlik, şovlar falan gerçekten şaşırtıcı.
Gelince anlatır bize deneyimlerini.
Sen nereye gittin?
Ben İngiltere'deydim. Zaten yazıp duruyordum. Huawei'nin P9'u tanıtıldı. Dünyaya tanıtıldı. Sırf bize
bayağı
değil.
Onlar da etkinlik yaptılar.
Tabii onlar da yani
bu sefer
çok kalabalık bir etkinlik.
P7'de, P8'de de tanıtımlar vardı ama bu kadar sanki hani duymuyorduk.
Ya
bu
evet.
Böyle daha bir dünyaya açılıp bir şey oldu gibi geldi bana.
P9 iki tane modeli var. Biz ufağını aldık. Daha sonra onlar ufağını verdiler. Aha, kıskandı.
Öteki de evet.
Bunu da, buna da gelecek sıra. Şey bu. Leica ile hazırlanan model. Hı. Hep bunun aslında söylemiştik, haberini yapmıştık daha öncesinde.
Şu arkada iki tane şeyi var.
Şurada görüyorsun. Bu evet, yine sunumda sanki bir telefon değil de fotoğraf makinesiymiş gibi tanıtıldı.
Hı.
Yani tamam, yine bir işlemcisini falan öğreniyorsun, ediyorsun da onlar
fotoğraf
sunumda yer alıyor.
Özelliği çok öne çıktı.
Çok çok öne çıkıyor. Zaten dünyadan fotoğrafçıları da çağırmışlar, meşhur fotoğrafçıları. Coşkun Aral vardı bizle mesela.
Şimdi normalde hani cep telefonu etkinliğine çağrılacak kişiler değil aslında.
Normalde değil. Onlar hep fotoğraf makinesi etkinliğine çağrılırlar. Ama burada da Huawei hakikaten fotoğraf makinesi tanıttı yani.
Peki hızlıca sorayım sana. Sen çekip bir iki denemişsindir. Ne düşünüyorsun?
Şimdi
daha ayrıntılı bakacaksın da.
Tabii. İki tane kamera görüyorsun. Bir defa farkı bu. Bu kameralar aslında ayrı ayrı fotoğraf çekmiyorlar. Hani bir fotoğraf elde etmek için iki kamera çalışıyor. İki
tamam.
algılayıcı çalışıyor. Birisi siyah beyaz.
Hmm.
Diğeri renkli. Birleşiminden bir fotoğraf çıkartıyor.
Bu bir çeşit HDR
gibi de değil.
Gibi benzeri bir şey mi?
Yani aslında benzetmekte çok zararı yok ama tam olarak da öyle değil aslına bakarsan. Tabii ki de daha çok yani daha sonra Huawei'nin iddiası şu, daha çok ışık alıyorum ben diyor. Bu yüzden çünkü bunun mesela diyaframı 2.2. Hmm. Rakipleri hani şu an fotoğraf konusunda iddialı rakiplerde bu rakam düştü 1.7'lere.
Evet.
Bunlar iyi mi kötü mü daha sonra konuşacağız. Ama esas iddiaları bizim fotoğraflarımız güzel olacak. Renkleri, renk doygunlukları, gerçekçiliği, her şeyi daha rakiplerimizden iyi olacak diyorlar. Benim çektiğim fotoğraflara göre hani bence ilk olarak sakin olmakta fayda var. Bir karşılaştırmalı testleri yapalım. Çünkü çok sıra dışı bir deneyim. Ben şu anda sunduğunu hissetmedim.
Hı hı.
Hatta işte 4K falan yok. Onu da söyleyeyim. Hani bazı eksikleri bile var. Hı hı. Şöyle güzel bir şey var. Daha önce görmediğimiz bir şey değil. Arka planı full yapma efekti.
Hı.
Hepsinde vardır ya
evet.
Bir şekilde. Hatta Google sonra bunu kendisi uygulamasında yapmıştı. Ama yavaş oluyordu, mavaş oluyordu. Ya da işte bazen seni full yapacağına, yani arkada seni de full yapıyordu. Böyle algoritma düzgün çalışmıyordu. Burada çok düzgün çalışıyor. Hı. En hani dikkat çekici özelliği bu. Ve çok hızlı ve çok düzgün.
Daha artistik resimler çekmene olanak
elini
sağlıyor.
Elini birazcık da korkak alıştırırsan, abartmazsan hakikaten ya bu nasıl çekiyor falan dedirtirsin. Ama şunu söyleyeyim, yanlış bir bilgilendirme var. Bunun diyaframı diğer telefonlarda olduğu gibi sabit.
Hı hı.
Ama değilmiş gibi, değiştirilebilirmiş gibi de tanıtılıyor.
Hı,
öyle değil.
Öyle
o
şey
yazılımın verdiği efekti sen kafada canlandır diye hakikaten diyaframla anlatılmış. Hı hı. O. Hı. Ama yazılım efekti sonuçta.
Tamam.
Yani kısılan bir diyafram
optik
yok.
Optik bir şey değil evet. Yani öyle bir şey olsa zaten
tabii
bayağı mekanizma falan gerekiyor.
OIS yok. Yani optik stabilizasyon yok. Dolayısıyla aslında biraz da normal. Çünkü iki lensi var. İki algılayıcı. İkisini
doğru
birden stabilize etmesi lazım. Biraz da o yüzden
ya
yok.
O zaman şöyle diyebiliriz. Hani şu anki ileri seviye modellerden farklı bir yöntem izlenmiş.
Farklı bir yöntem evet. Yani şöyle bunun içindeki işlemcisi falan Kirin işlemcisi. Hı-hı. Yine kıyaslayacağız ama hani şu anki bayrak gemilerinin işlemcisi kadar hızlı çıkmayacaktır. İnce yani.
Ya Murat,
hafif.
Huawei'nin telefonları iyiydi zaten.
İyiydi.
Ya burada daha da bir ekstra kendilerini aşmışlar hissi verdi bana. Hani böyle ya, bütün şöyle elde tutuş hissi
şöyle
vesaire.
Böyle baktığında aslında sıradan bir telefona tabii. bakıyorsun. Birazcık çevirdiğin zaman anlaşılıyor. Ha, bu güzel evet, bir telefon evet. diyorsun. Metal yani sonuçta.
Elini aldığın anda şu evet. yumuşaklık hissi falan.
Tutuşu ama falan sağlamlık rahat, sağlam. Bir evet. Yani tabii kendi ara birimi falan duruyor yine. Güncellenmiş bir şekilde. Bakacağız bunların hepsine ama şu evet. şimdi bak bundaki en büyük sorun şu. Türkiye için söylüyorum. Fiyatı ne bilmiyorum.
Yani daha belli değil.
Ne zaman gelir bilmiyoruz. Ağustos deniyor.
Orada aslında Huawei'nin geçmişi de pek güzel değil açıkçası.
Ben bu sefer değişir diye umuyordum. Yani çünkü distribütör anlaşmaları yaptılar.
P8'de biz bayağı sıkıntı yaşamıştık. Ürün incelemeye geldi bize. Aylarca fiyat belli olmadı
aynı
falan.
Durum, aynı durum.
Burada da olacak
Ağustos'u
galiba.
Ağustos'u bekleyeceğiz gibi gözüküyor bunun için. Bilmiyorum yani arada bir gaz almak için ufak bir parti falan gelir mi ama hani şu anki söylenen
en azından
o.
Fiyat belli olsa evet, üzerine yani daha rahat yorum yapabiliriz.
Şunu söyleyeyim. Bunun fiyatının bayrak gemisi dediğimiz G5'ler, S7'ler seviyesinde olmaması lazım.
Evet.
Bakalım kamerası onlarla boya ölçüşebilecek mi? Çok iddialı. Ben özellikle iddialı olduğu kısım. Ben diyor çok ışık alıyorum. Hatta o yüzden o is kullanmama bile gerek yok. Enstantanem çok yüksek oluyor diyor. Göreceğiz bakalım. Rakiplerle ben gece performansını kıyaslayacağım. Birazcık aslında ben bunun fotoğraflarını çektim bile. Fakat hava çok kötü. Evet, ben İngiltere'den buraya mutlu dönüyordum hani o anlamda. Güzel havaya gideceğim diye. 23 derece, 25 derece hatta.
Hava sıcak ama kapalıydı.
Kapalı, aynı hava. Orada da aynı sıkıntı oldu. Orada bir de yağmur yağıyor biliyorsun. Oradan yayın yapamadım bu arada. Yazmıştım zaten. Bir de virüs kaptık. Sen nereden kaptıysam.
Hastalandım evet, falan.
Daha tam da iyileşmedim ama hani fena değilim. Burada, orada da bir çekmek istiyordum ama orada da aslında hani çok fazla çekecek bir şey bulamadım. Bu hava bozdu mu ki bütün tadımız kaçıyor.
Kaçıyor evet.
O yüzden önümüzdeki haftaya herhalde birazcık güzel fotoğraflar çekebilirsem onu incelemesini izlerler.
Şu az önce kıskanan telefon evet. neydi ona geçelim.
Bu da Venus 50-20. Bunu da Can gitti bu etkinliğe.
O da dündü değil mi?
O da dündü. Bugün döndü Can. Daha yeni ayağının tozuyla biz bunun programını, daha doğrusu Vestel turunun programını yaptık. Bu çünkü biraz tamam bu duyuruldu ve hani tanıtıldı hatta işte örneği elimizde ama Vestel fabrikasını gezdirmiş.
Asıl
ve,
evet.
Çekmeye de izin vermiş. Zaten videoda görecekler. Çekilmesine müsait yapmışlar. Bütün fabrikayı. Her yerde açık ve net bir şekilde İngilizce olarak böyle şeyler var. Ya
etkinlikte bunu tanıttılar ama başka asıl evet. Türkiye'de bunu ürettikleri fabrikanın da
turunu her şeyini göstermişler. Güzel. Can da çekmiş. Biz bunun videosunu yaptık. Pazartesi o da yayına girecek. Bu telefon ucuz bir telefon. 650 lira.
Türksel... Özellikleri falan da bayağı düşük zaten.
1 GHz işlemcili, 1 GB bellekli bir telefon. Şimdi bizim izleyicimiz bunu beğenmez.
Beğenmediler zaten. Yok akıştan takip ettiğimiz kadarıyla.
Ama hedef kitle onlar değil. Yine bunu şey diye düşünsünler. Operatör telefonu bu. O mantıkla baksınlar. Zaten Turkcell'le bir ortaklığa giriyorlar. İşte 19 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam aylık. Fiyatına yansıyacak faturana. Evet. Bu onun için. Bu hani ilk defa akıllı telefonda tanışmak vesaire ya da işte çok para vermeden.
Vallahi Murat bol şöyle söyleyeyim. Hani operatör telefonu olarak düşünürsen şimdi Turkcell'in telefonlarıyla falan karşılaştırıyorum. Kalite açısından şöyle eline aldığında bu daha iyi.
Bu güzel ya.
Bu daha güzel yani.
Fiziki kısmında
onlarda
bir şey diyemem.
Plastiği biraz fazla hissediyordum. Bu da gene plastik ama yani bu biraz daha düzgün bir telefon hissi verdi bana.
Ya ben de seninle aynı fikirdeyim. İç kısmı, iç donanımı zayıf ve bunu hissediyorsun kullanımında. Hani menüsünde falan tabii artık menü falan bunlar hikaye. Bunlar da çok takılmıyorlar ama yine de şeyi hissediyorsun. Ya bu telefon galiba bir yavaşlık var bunda. Hissettiriyor sana. Özellikle birden fazla
yani
uygulamaya
işte giriş
geçtiğin
seviyesi
zaman.
Operatör telefon 650 lira diyoruz sonuçta.
Yani
fiyat çok
tabii
ucuz.
Bu Turkcell'in T serisi vardır ya. Onların aslında muadili bir telefon. Evet. Ve tamamen o kitleye hitap ediyor.
Bence hatta onlardan belki şu son T60'dan biraz geri bile kalıyor olabilir.
Olabilir. Evet bakmak lazım. Doğru söylüyorsun. Bunun bence tatlı kısmı ya daha doğrusu şöyle diğer telefonlarından daha başarılı olacak bence.
Onlar çünkü, yanlış yere hedefliyorlar.
Evet. Ya biraz fiyatları da yanlıştı. Gerçi birazcık galiba düzeltecekler onları ama bence bu başarılı olur.
Bunun özelliği yanlış hatırlamıyorsam bir de şeyde Türkiye'de ürettik diyorlar değil mi?
Ya tamam bazı hepsini Türkiye'de üretiyor.
Ana parçalar tabii ki yurt dışından geliyor ama hani o birleştirilmesi vesaire.
Bu tabii bunun tasarımı da burada yapılıyor. Yani
var,
bu bir yerden aldık etiketi bastık ürünü değil. Bunu hakikaten oturup düşünüyorlar bunu nasıl tasarlasak diye. Her şeye benzetebilirsin. Ya işte bir yandan ilk iPhone'a benziyor falan filan. Hepsi de olabilir.
Ya, telefon
telefonu başka türlü yapma şansın pek kalmadı
burada
zaten.
Sadece şeyi başka türlü yapmışlar Murat. Şu kablosu şey şarj girişi yukarıda.
Ha, şarj
ben ne zamandır yukarıda. Böyle bir şey görmüyordum.
Evet onu oraya koymuşlar. Böyle hani buna da bakacağız. Diğer lansman daha, o da bugündü. Sony'nin Alpha 6300'ü burada. Ben zaten bir süredir bu bende.
Sen giderken bunu aldın yanına zaten.
Evet, bunu götürdüm İngiltere'ye. Orada da çekimler yaptım. İlk gittiğimde hastalanmadan bunu bununla dolaşmıştım. Hava da iyiydi şansıma. Biraz düzgün bir şeyler çekebildim. Bunun da incelemesi herhalde haftaya
bunun girer. Özelliği ne?
Bunun özelliği şimdi 6000 serisi bu sevilen Next 5'lerin devamıydı aslında. Bu 7 serisinden özellik çalıyor. A7 serisinden. Biliyorsun A7 pahalı, 10 bin lira. Bu yarısı kadar fiyatı.
Üst segmentten bazı şeyleri aşağı indiriyormuş.
Evet, hatta bazı konularda da işte odaklamaydı vesaireydi, hızlanmış bile. Bu kamera, şimdi şöyle çok net sana söyleyeyim. Fotoğrafçı adam gitsin şu anda 6000'i alsın, mutlu olur. Ama ben bu makinelerle video da çekeceğim dediğinde 300 az bir şey gibi hissettirse de çok fark var.
Fark ediyor.
Videoda 4K'sından tut işte mikrofon girişine, şu sınavı, bu çok ciddi bir video kamera. Sunduğu özelliklere kadar ve bununla baya baya ben otofokusta çekim yapıyorum. Yani sokakta hareketli bir şey çekeceğim ya da işte
bizim normal çekim yaptığımız kameralarda fokus sabit değil mi? Otofokus kullanmıyoruz sanırım.
Olmasına rağmen kullanmıyoruz. Olmaz, çünkü çok yavaş.
Evet. Burada videoda çok belli ediyor kendini falan.
Yapamıyor bile. Burada öyle bir sorun yok. Çünkü bunda algılayıcının tamamında nokta var. Öyle söyleyeyim sana. Bir kere kilitledi mi artık kaçışın yok. Yakalıyor seni. Ve şunu söyleyeyim. Bunun kalitesi de, yani 4K'sı da diyelim. Şeyinden, o A7 serisinden alta kalır bir 4K değil. Ne farkı var? Bu APS-C yine. A7 serisi full frame olmaya devam ettiği için ISO'da bunu yüksek ISO'da, bayağı yüksek ISO'da çok fark atıyor. Zaten onda, bunda olmayan seçenekler var. Bunun ISO'su ise günlük kullanımda ve işte birazcık da hani mum ışığında çekmiyorsan tatmin edici bir ISO performansı da bunda var.
Ama fiyatı da yarısı diyorsun.
Yani iki tane alıyorsun onun fiyatına. Lensi de bu kit lens olacakmış. 18-105-4. Fotoğraftan ziyade ben bunu videoda çok daha başarılı buldum. Şunu özleyebilirler. Bunda lenste titreşim engellemi var. Yani lenslerini alırken ona dikkat etmen lazım.
Çünkü gövde bayağı aslında kompakt değil mi? Gövde neredeyse lens gövdeyi falan şey yapıyor.
Evet,
yani bayağı elini
kesinlikle
zorluyor.
Öyle. Vallahi çok güzel bir makine. Detaylı incelemesinde geri kalanını anlatacağım. Video işine girmek isteyenlere çok ciddi bir çözüm. Ya. Üstelik hani 4K'sı ile ağır, yavaş çekimiyle 1080p'de yüksek FPS, yüksek bitrate ile ya da işte tercih edersen çok güzel bir çözüm. Ben bayağı memnun kaldım. İlk izle. Zaten video paylaşacağım, baksınlar.
Ben sen zaten bir paylaşım yaptın mı?
Bir tane evet, tamiri yaparken video çektim.
Evet.
Yayınlamayacaktım ben onu, kendim için çekiyordum. Nasıl görünüyor falan filan diye. Bir tane ampulle çektim ben o videoyu mesela. LED ampulle. ISO 2500 ve hiç belli olmuyor. Ki orada YouTube'da ben 10 megabit almama rağmen bir sıkıştırma var, onun etkileri gözüküyor. Ona rağmen pek bir şey yok. Aslında asıl video ondan bile daha iyi. YouTube'un o,
algoritması
birazcık bozuyor. Bunu bekleyenler iyi ki beklemiş diyebilirim. Hiç şey olmayacaklar, pişman olmayacaklar. Lens de tanıttılar yeni. Onlar da zaman içine gelirse inceleriz. Çok düzgün lensleri var.
Şu anda satışta mı peki bu?
Girmiş olması lazım. Satışa girmiş olması lazım. Aramaya başlasınlar. Çünkü bu da zaten satılan ürünlerden bir tanesiydi. Gündemi dinlerken çay kahve içmeyi seven izleyicilerimiz var Hamdi. Evet. Bizim de minik bir tavsiyemiz olsun. Teknoseyir kupalarından alırsanız daha lezzetli oluyor diyorlar.
Gündem Teknoseyir kupasıyla
dinlemiş. Satıştalar hala.
Evet.
Altta linkini de veririz.
Mağazadan alabilirler.
Hem de Teknoseyir'e destek olmanın şu anki tek yolu. Ve bence makul bir yolu, hiç olmazsa bir obje. Dediğim gibi hatta bununla alanlar da fotoğraflarını paylaşıyorlar. Sosyalde. Biz de görüyoruz. Aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz. Böyle Hamdi, eldeki ürünler,
lansmanlar, bunlar, geziler böyleydi diyorsun.
Şey olduk yani bir anda hepimiz dağıldık.
İşte ben de tek başıma bir değişik video denemesi yaptım.
Tek başına kalınca kafaya huniye geçirmişiz sen de. İzledik.
Yani, o espri olsun diye yaptık öyle bir yapmış. Şey. Zaten sadece açılış kapak resmi olarak koyduk onu. Ama hani o tarzı beğendiler.
Evet.
Gelen yorumlara göre.
Artık devam edersin.
Bakacağız. Çünkü hazırlanmak gerektiriyor bayağı. Dedim,
yapacaksın. Artık kaçışın yok.
Ya şimdi sohbet ederken daha kolay oluyor. Sen söylerken ben hani söyleyeceğimi düşünüyorum vesaire, ama kameraya bakıp konuşmak veya zor. İşte o şekilde konuşacak gibi bir metin hazırlamak falan zor bayağı. Hmm. Ama elimiz alışır herhalde, zamanla bakacağız.
Evet, bence devam ettir. Ben hoşuma gitti benim.
Şey de güzeldi. Yer olarak da tek kişi olunca bizim duvarı kullanabildik.
Evet, doğru. Doğru.
Güzel oldu.
Evet. Şimdi gündem konularına gireyim ufaktan. Bu hafta kişisel veriler bir defa daha ortalığa saçıldı. Şu var, bu 2009'da bu seçmen bilgileri aslında bunlar. Çünkü
yani bir öncekinin aynısı aslında. Aynısı. O torrent olarak verilen veya hani içinde girip de zor arayacağın o veri tabanı dosyası halinde olanları birileri web sitesi haline getirmiş.
Arkadaşlar kamu hizmeti yapmışlar. Evet. Artık herkes...
Arayan zorlanmasın diye. Hakikaten ben de aradım. Şaşırdım Murat. 5 tane Hamdi Kellecioğlu varmış Türkiye'de. Hani zor denk gelecek bir bileşim ama varmış yani. Ya benim tanımadığım, hani akraba falan değil. Benimle alakası olmayan. Vallahi. Bunlar 2009 yılında çalınan seçmen bilgileri. Nasıl çalındığı ile ilgili bir bilgi yok. Çünkü
önemli de değil.
Kanunen şöyle bir şey var. Yüksek Seçim Kurulu bütün partilere, seçime girecek partilere bu seçmen bilgilerini iletiyor. Hmm. Ki onlar da hani bir hile olmasın, bazı kişiler iki kere kullanmasın, gerekirse kontrol etsinler diye. Herhangi bir yerden, Yüksek Seçim Kurulu da dahil, partiler de dahil, bir yerden sızmış olabilir bu veriler. Zaten eski adresler var. Hani benim güncel adresim falan yok orada. Evet. Bayağı hakikaten 2009 yılındaki
ama
falan adreslerim kalmış.
Ananın, babanın adını değiştiremezsin.
Tabii TC kimlik
de değişmez. TC kimlik değişmez. Oradaki hatta daha hassas senin için, hani bazıları için belki adresi de değişmiyor. Değişmeyecek.
Ya burada şimdi bu devletin yapacağı şey şu.
Evet.
Bunları kullanarak sana bir şey yapılmamasını sağlamaları lazım. Çünkü bunlar artık gitti zaten.
Şeyi konuşuyorlar ya, hani acaba TC kimlik ne olur, bir daha yenilenmeli. Yenilensin. Yine bir hafta sonra yine çalışır.
Yine aynı şey olur.
Yani bir şeyler yapılmaması lazım
i̇şte
artık bunlarla.
Zaten hani onun da bazı önlemleri var aslında. Hani gene duyuyoruz sağdan soldan ama eskisi kadar kolay değil. Hani senin adına bir şey açılıp da, çünkü devlet daireleri de artık online bağlandılar. Sen kimlik değiştirdiğin zaman, hani kimliklerde bir seri no vardır ya, o bile tutmadığı zaman, hani o eski kimliğin kopya kaybolduğu zaman mesela, yenisini çıkarınca sisteme kaydediliyor yeni kimlik seri numarası. Onun gibi şeyler var. Eskiden bunun kontrolü hiç mümkün değildi. Sen gazeteye ilan veriyordun falan, işte sonradan başına bir iş açılınca peşine sen kovalıyordun. Şimdi biraz daha ne denir, sınırlanmış durumda. Artı mesela böyle bir olaydan dolayı senin hakkında dava falan açıldıysa, eskiden hiç haber olmuyordu. Polis seni bir yerde bulduğu zaman aranıyormuşsun diye tutuklayıp götürüyordu. Şimdi en azından şeyden, E-Devlet'ten falan girip bakabiliyorsun. Seninle ilgili bir dava var mı bir yerlerde? Şimdi bunları sen gene takip edeceksin.
Yapılan en büyük tavsiye o zaten. Hani kendinizi mutlaka bir E-Devlet şifresi alıp kendinizi kontrol edin. Çünkü her ne kadar senin dediğin gibi olsa da dolandırılan insanların hikayeleri de var, onlar da kendileri paylaşıyorlar.
İşte burada devletin bir şekil bunlardan herhangi bir işlem yaparken ekstra güvenlik önlemi alacak bir sistem getirmesi lazım. Hani veriler gitti.
Evet, gitti.
Yenilerini de değiştirsen onlar da gider. Bunu kapatman mümkün değil. Çünkü bak gündeme koymadım ama Amerika'da bir benzer haber şey oldu. Dünyanın her yerinde bu böyle. Adamlar araştırmışlar. Bazı özel sağlık kuruluşlarında vatandaşın bilgileri sızmaya müsaitmiş. Hani açık hacklenebilir diyorlar. Hani bunu kapatman çok zor. İşte hep bizim verdiğimiz örnekler, kargocu da var vesaire de var, kimlik numaran falan, tamam anne adım falan yok ama onları da bir şekilde Facebook'tan falan toparlayabiliyorsun.
Onların da demek ki şimdi kimlik doğrulamada sen misin diye işte annenin kızlık soyadını soruyor. Bulacak şimdi adam. Bunların da değişmesi lazım ya da en azından şu olacak, yapılacak her türlü, kimlikle yapılacak her türlü işlemde sen bir fiil aranmalısın, haber verilmeli sana.
Evet, evet.
Bu zorunlu olmalı. Yani kimse benim adıma gidip su tesisatı açtıramamalı.
Evet.
Ne bileyim, araba ruhsatı alamamalı. Bunun sağlanması lazım. Gerçekten benden onay alınacak. Alınana kadar da uğraşılacak. Belki gerçekten hani bir şey de lazım olabilir, olsun. Yani biraz sıkıntıya sokar belki bizi bir şekilde ama yok.
Ya işte başka çözümü yok Murat.
Evet.
Hani bilgilerin çalınmamasına falan uğraşma. Tamam yani şey ayrı bir konu, bak ona bir şey demiyorum. Bunlar nasıl çalındı? Sorumlular kim? Bu hani işin adli boyutu zaten sonuna kadar gidip bulunmalı.
Bulunması lazım. Ha,
ihtimal veriyor musun dersen açıkçası pek vermiyorum. Bulunur mu bulunmaz mı? Çünkü çok eskiden olan bir olay. Kim bilir neler
gerçi
olmuştur
hani
o arada.
Bulundu diye de haberler okumuştuk ama bu çalın, bu hırsızlık mıydı onu hatırlayamıyorum şimdi.
Bir de hep bu çıkıyor karşımıza Murat. Mesela başka da vardır eminim ben. Onlar hiç çıkmıyor.
Tabii ya, hırsı bu şey, hani çalınan bilgiler. Ya satılanlar?
Yani.
Bir de satıyorlar bunları biliyorsun.
İşte acaba o satılanlar da bu muydu? Hı. Yani hep böyle bir de niye dönüp dönüp tekrar bu geliyor? İşte ufak bir olay olunca tekrar bir şey çıkıyor.
Ha, şunu diyen de var. Şimdi herkes oraya giriyor o siteye. Kendi ismini aratıyor. Hı. Adam hemen Google reklamı çok koymuş oraya.
Birincisi bu. O site zengin oldu canım.
Tabii. Yani. Artı şu var. Kendini yani orada aratanları ayrıca kenara koyuyor olabilirler. Hı hı. O ihtimali de düşün.
Olabilir.
Bunun yanında şey tehlikeli. Adres bilgileri yazıyor. Adresin aynı işte ne bileyim senin bir aradığın bozuk olduğu birisi var bilmem kim var. Gidip hakikaten bu ülkeye gider bu adamı vururlar.
Belki de eski adres olmayabilir oradakiler yani. Tabii. Benim için öyleydi de.
Tabii. Olmayabilir.
Hala aynı adreste oturanlar vardır.
Yani. Vardır tabii. Bir sürü insan olduğunu söylüyor zaten. Evet. Şimdi adres bilgilerin apaçık ortada. Kötülük yapmak isteyenler için orası bir rehber oldu.
Doğru.
Engelliyorlar mı engelliyorlar ama tabii ki de VPN'le açıyorsun.
VPN'le bilmem neyle bir şekilde erişiliyor. Engellemesi de ayrı bir dert.
Ayrı bir dert.
O da ayrı bir zor. Çünkü zaten açılan site abuk subuk uzantılı falan.
Evet.
Hani belli ki bu işte başına bela olacağını bilen bir adam tarafından açılmış. Takip edilmesi pek mümkün olmayan bir yerlerde açmış herhalde.
Ve hani buna biraz da ironik olacak ama kişisel verileri koruma kanunu yayınlandı resmi gazetede. Hani,
evet, biz komisyondan çıktı vesaire falan dedik. Yayınlandı. Aslında tam olarak ne getiriyor ne götürüyor bilmiyoruz. Belki biz hani bir uzman falan bulursak bu işi anlatan bir video, bir bölüm çeksek lazım, çok iyi olur. Çünkü teknik, hani ben okudum maddeyi. Evet yani bir şeyler yazıyor ama onun tam böyle kafana yerleşmiyor senin şeyler. Yasa metnini okudum. Nasıl verilerin işleneceği, işte nasıl toplanacağı falan filan düzenlenmiş bir şekil. İyi bir adım. Sonuçta eskiden hiç düzenlenmemişti. Şimdi bir bununla ilgili bir yasa var en azından. Evet. Yani suçlamaları vesairesi falan belli. Cezaları.
İşte bütün verilerimiz çalındıktan sonra geldiği için artık rahatız.
Bu arada hani bizim doğrudan gündemimiz değil ama Murat bir veri çalınma hikayesi de biliyorsun Panama belgeleri diye bir şey çalındı
bir de
dünyada.
Vardı, doğru.
Yani hani gizleyen artık dünyada gizli bir şey kalmadı. Hani offshore falan filan hani ayrıntılarına girmeyeceğim de bu işin gizli kalması için özellikle işte Panama, yok Kayman Adaları falan gibi yerlerde yaptığın işler bile gizli kalmıyor dünyada.
Tabii. Şu da var. Bazen de işte belli siyasi amaçlar için sen onları tabii ortaya ki çıkartıp servis ediyorsun.
Zaten illaki öyledir. Hani bunun ortaya çıkması öyle keyfinden olmamıştır. Birileri, o ayrıntısını bilmiyorum ne siyasi amaçlar var arkada ne. Hani bizim konumuz da değil ama artık bunlar da ortaya çıkıyor. Hmm. Dünya o kadar işte, hani gitgide şeffaf bir hale geldi ki senin bir rakibin, bir düşmanın bir şekil ortaya verilerini dökebiliyor.
Bir yandan da her şeyi buluta koymaya teşvik eden.
Ama bir yandan da işte o da bir kolaylık. İşine de yarıyor. Koyuyorsun da.
Nereye koyuyoruz acaba?
Nereye koyuyor işte o buluta veriyorsun gidiyor.
dediğin gibi buna bir uzmanla bakılması lazım. Ha 2009'dan sonra işte oy kullanmayanlar onlar hala güvendeler. Belki.
Mi? Çünkü arada bak kaç seçim geçti. O bilgilerin hepsi gene şeye
gitti,
verildi.
Geldi oralara. Tabii. Doğru.
Onlar da yani internete sızmadığı zaman güvende demek değil.
Doğru. Yani en azından
şimdi bak devlet mesela şey önlem almaya düşünüyor. Bu kadar konuşuldu. Diyorlar ki bir sonraki seçimde YSK bu bilgileri vermesin. Hı. Şimdi bu sefer de partiler diyecek ki işte nasıl biz kontrol edeceğiz mükerrer oy kullanılmadı. Biliyorsun öyle tartışmalar da çıkıyor. Vermemek de çözüm değil. Hmm. Ne yapılacak ben bilemiyorum açıkçası. Abi,
bunun güvenlik sistemi neyse kurulacak yani. Yapacak bir şey yok.
Yani bir şeylerin düşünülmesi lazım şart.
Ya en azından bağlanan insanlara adı sanı bilmem nesi belli olacak. Sızdığı zaman insanlar zan altında kalsın. Yani ya sorumluluk alsınlar. İşte, dikkatli olsunlar.
Nasıl yapılacak bilmiyorum. Hani herhalde bir şey çözüm bulurlar önümüzdeki sonra aylarda. Konuşuruz.
Böyle bir şey oluyor. Kalıyoruz ortada. Kim paylaştı bunu diye. Instagram videoları artık 60 saniye uzunluğunda olabiliyormuş. Ben Instagram videosu yapmıyorum.
Instagram normalde resim hizmetiydi. Ama sonra videoya genişlemeyi tercih ettiler. Çünkü video artık Murat hayatımızın
öyle
çok önemli bir parçası. Bir 15 saniye falandı galiba sınır. Şimdi 60 saniye. Reklamları bir 60 saniyeye çıkardılar. Şimdi herkese 60 saniye video yükleme şeyi koymuşlar.
Valla şunu söyleyeyim ben bir sürü yerde fotoğraf paylaşıyorum. Twitter'dan bazen Facebook'tan atıyorum. Bazen Instagram'dan her zaman Instagram fark atıyor şey anlamında. Ulaşma anlamında da işte evet. Beğeni anlamında da.
Valla ben de mesela hiç girmediğim bir ortam. Hani resim de benim biraz alakam olmadığı için de aslında ama bir gitgide daha çok hani hayatımda daha çok kişiden Instagram vesaireyi duymaya başladım. Bu arada firmanın açıklamasına göre son 6 ayda video izlenme oranları da %40 artmış. Yani video tüketimi hani sadece YouTube'a falan özgü bir şey değil. Facebook'ta da bu böyle. Eminim Twitter'da da böyledir. İnsanlar bir şey izlemek istiyor. Veya paylaşırken video ile paylaşmak işlerine geliyor. Resim her zaman yeterli olmuyor.
Evet. İyi, 60 saniyede paylaşırlar artık. Okulusla ilgili bir haber var. Bilgileriniz çalınırsa herhangi bir sorumluluk kabul etmiyorsunuz.
Benden günah demiş. Gitti demiş Murat Okulus.
Niye böyle bir şey dedi acaba?
Ya şey ne, o legal dokümanlar kısmında bir paragrafı almışlar. Biz diyor elimizden geleni yapacağız ama çalınırsa da diyor bize sormayın diyor.
Yani bunu baştan söylemek de biraz ürkütücü.
Şimdi
yani.
Legal koymak zorundalar, dava açılacak. Çünkü Oculus'ta şöyle bir şey var. Senin fiziksel olarak ölçülerini falan alabiliyor Murat.
Doğru.
Onlar kameralar seni izliyor ya. Ne zaman işte taktığın, senin kim olduğunu doğrudan fiziksel olarak vücudundan, kilondan, hareketlerinden, o hareketlerin ne denir?
Ya IP adresimden GPS'teki işte yani olduğum yerdeki lokasyon bilgime kadar her şeyimizi alabilme özelliği var. Üstüne senin ya işte zaten, fiziki özellikleri.
Facebook'un hani Oculus'a bu kadar para yatırmasının sebebi de biraz aslında bu. Sonuçta oradan sana özelleşmiş reklam göstermek. Bütün dertleri bu.
Ha evet.
Ve onu da söylüyorlar. Biz hani üçüncü taraf reklam pazarlaması için bu bilgileri kullanabiliriz. Hmm. Kullanabiliriz dediği bilgiler arasında işte az önce söylediklerim geçiyor. Ya bir yandan tabii bunu biz işte elimizden geleni yapacağız ama çalınırsa da bir şey yapmayacağız demek. Biz de hani sorumluluk kabul etmiyoruz demek. Kimse kabul etmez ama legal olarak, yasal olarak belgelere böyle bir şey yazmışlar.
Bir yandan da şeyi düşün. Demek ki hani tehdit olarak eve nasıl bir cihaz geliyor? Hani?
Tabii. Ya her zaman konuşuyoruz ya. Televizyon geliyor, akıllanıyor başa bela. Telefon akıllanıyor başa bela. Tamam artılarıyla geliyor. İnsanlar bunu hani zorunluluktan dolayı kullanıyorlar. Ama işte negatif yanları da var. Bunları zaman içerisinde insan oğlu çözecek bir şekil.
Vallahi öyle de VR konusunda da rakipsiz değiller.
Değiller. Ama onlarda da benzer bakalım, sorunlar vardır. Yani baksan benzer söylemler o yasal metne eklenmiş çıkacaktır yani bir şekilde. Herhalde.
Apple Siri'deki bug'ı çözmüş.
Şöyle bir bug vardı Murat.
Fena bir bug.
Sadece ama şeyleri etkiliyor. 6S ve 6S Plus'ı etkiliyor. Bu 3D Touch özelliği var ya. O aktif olması lazım. Siri'ye tweetlerde bir şey ara diyorsun. İçinde e-mail geçen. E-mailin üstüne basılı tuttuğun zaman işte bu kişiye mail at falan gibi bir şekilde seni şeye sokuyor. Arayüze sokuyor. Oradan bütün resimlerini görebiliyorsun. Ne bileyim şeye e-mail'e attachment etmek için. Ama şöyle bir şey var. Bu ortaya çıktıktan 24 saat içinde Apple kapattı bu açığı. Şey yaptı. Hani bir update falan da vermedi. Siri'deki bir ayarı değiştirerek merkezden bunun olmasının önüne geçtiler.
Güzel.
Yani şimdi bak hiç aklımıza gelmeyen bir açıkla aslında telefondaki bilgilere ulaşabilmiş oldun. Bu Apple'ın FBI davasını hatırla. FBI geri çekti ya bu bilgileri biz bir şekilde ulaştık diye. iPhone 5S'te de o telefon o zaman oydu. iPhone 5S söz konusuydu. Bir buna benzer bir açık bulunmuş olabilir. Bir şekilde Siri'yi kullanarak hani ortalığa dökülmemiş veya belki döküldü de 9.3 güncellemesiyle kapatıldı. 9.3.1 çıktı galiba. Onunla kapatıldı. O telefon daha önceki bir sürümde kaldı falan. Bir şekilde bu yöntemlerden biriyle açılmış olabilir.
Mümkün.
Çünkü çıkıyor bunlar. Evet. Yani sen ne kadar uğraşsan da işte o parmak izini falan getiriyorsun vesaire. Ama işte Siri entegre bir sistem her şeyle bir şekil sana vermemesi gereken erişimi verebiliyor.
Evet. Şimdi bir haftadır da şeyi fark etmiştir herkes. WhatsApp'ta bir anda konuşmanın şifrelendiğiyle ne dair bir mesaj çıkıyor kendiliğinden.
Bana WhatsApp tam gün yani ne denir günümüzün anlam ve önemine uygun bir güncelleme yaptı. Zaten rakipleri hep buradan vuruyordu. Telegram'da değil mi? Hep buradan vuruyordu. Bizdeki şifreli vesaire falan
artık
diye.
Artık WhatsApp'ta.
WhatsApp dedi ki uçtan uca biz de şifreliyoruz. Hiçbir kimsenin şu andaki WhatsApp'ın kendi de dahil bu şeye erişmesi mümkün değil. Bir yandan da işte yarın öbür gün WhatsApp'tan haberleşiyor diye FBI ile WhatsApp arasında da bir dava çıkma ihtimali var. O zaman ne olacak bilmiyorum.
Yani.
Yani kendi gizliliğimiz açısından iyi bir şey ama haberleşmeyi kullanan kötü niyetli kişiler de var. Onlar da bilmiyorum nasıl olacak. Ama herhalde doğru yol bu.
Öyle.
Genel olarak hani bu işlerden anlayan insanlar hep böyle şeyleri tercih ettiğine göre.
Valla işte İngiltere'de de şeyi görüyor, hissediyordum. Bir paranoyaklık var güvenlik konusunda. Herkes diken üstünde.
İngiltere'de şöyle bir şey diyorlardı Murat. Değişti mi bilmiyorum ama. Her 4 kişi başına bir kamera düşüyor Londra'da diyorlar.
Her yerde var kamera, evet.
Yani 4 kişi başına bir kamera ne demek ya? Her yerden izleniyorsun demek yani.
Öyle. Ve şeyi sormuşlar. O da merak eden çok kişi olmuş. Ben tabii orada hastaneye yatınca yabancı yerde hastane nasıl oluyor diye merak edenler vardı. Ben daha önce gitmemiştim ben de herhangi bir yerde, yabancı bir yerde. Bir defa bedavaymış. Herhalde acile gittim diye. Orada yaşayanlar kesin vardır, izleyenler söylerler sistemi. Ama şöyle çok bekledim. Hani 2,5 saat sürdü bütün iş. Sıra gelmesini bekledim. Çünkü şey var, gerçekten acil olanlar var. Ambulansla geliyor.
Araya giriyorlar.
Çocuklar geliyor. Onları hemen alıyorlar. Sen bekliyorsun o kadar acil, ölmeyecek gibiysen. İşte ama aldıktan sonra 10 dakika içinde kan testi, idrar testi derken verdiler elime sonucu. Hiçbir şeyin yok diye. Virüsmüş
şey
çünkü.
Göndermişler zaten.
Evet. Yani şöyle virüs dediler ama virüste şey yok. Antibiyotik verelim iyileşsin diye öyle bir şey yok.
Vücut kendi kendine.
Kendi kendine hallediyor. Valla sistem hani bütün İngiltere'de nasıldır dediğim bir hastane ulaşmadım ama çok düzgündü. Devlet hastanesi.
Memnun kaldım diyor.
Ben evet memnun kaldım. Kraliçeye teşekkür ettim. Geldim.
İyi yapmış.
Ama şey falan var ya.
Şeyi sorayım Murat. Hiç mesela böyle insanlarda bir tedirginlik vesaire falan var mı? Hani sen böyle İngiliz'e benzemiyorsun ya tip itibariyle.
Ya sen İngiliz'i gör şaşırıyorsun. Onlar da benzemiyor. Diyorsun İngiliz var. Hayır İngilizler az ki.
Değil mi?
Yani biz Chelsea'deydik. Herkes farklı. Uluslararası bir yer orası.
Doğru.
Gerçekten gerçek İngiliz olan bir... Hayır şeydeyiz. Böyle acilde bekliyorum. Oradaki adam İtalyanca konuşuyor yanında. Öteki İspanyolca, öteki Arapça konuşuyor. Böyle farklı farklı bir sürü insan oradaydı.
Ben de Türkleri temsil ettim.
Evet ben de orada temsil ettim. Muamelede hiçbir fark yok ama. Yani hatta şey diyoruz ya biz yabancıyız yani. Adam tamam diyor doldur şu formu. Formda da hiçbir şey yok adresini yazıyorsun. Pasaport bile sormuyor adam sana. Geç diyor sırayı çağıracağız biz seni diyor. Yani o kadar farklısın sana ekstra iyi kötü bir muamele yok. Standart neyse onu uyguluyor adam ve çok şeyler iyilerdi. Hani çok ilgililer doktorları falan. Düzgün hizmet alıyorsun. Tabii şey de var hani orada İngilizler falan da var. Adam düşmüş bir bisikletten kafayı yarmış. Ama işte o biraz bana tuhaf geldi. Adam onu da beklettiler. Yani bir şekilde yani
demek ki sıra beklemek gerekiyor sonuçta evet, doktor sayısı.
Gecenin o saatinde gidince belki de doktor sayısı az oluyor. Bir o dikkatimi çekti. Yani adam bu hakikaten kanıyor buradan akıyor. Gel bir şey yap. Hani o an bir müdahale et de bir kanaması dursun.
Kalsın yap değil mi?
Evet hiç öyle sıran gelene kadar dayanacaksın. Bir o sıra meselesinde takıklardı. Bir de şey var. Güvenliğe çok dikkat ediyorlar. Yani oradaki güvenlik al SWAT timine koy. Öyle bir adam bekliyor orada. Her yerde uyarı var. Sakın bizim personele dokunmayın. Sözlü yani ya da ya fiziksel şeyde. Şiddet kesinlikle ya da yakarız diyorlar. Tabii öyle bir şey zaten hani olmuyordur tahmin ediyorum ama adam yok tedbirini.
Olursa da yakarlar diyorsun.
Baştan almış.
Adamdan şey oldu evet. İkna oldun sen yani.
Evet kesin ikna oldum.
Güzel.
Böyle bir macera yaşadım ben de telefon alacağız diye gittik. Diğer habere geçeyim. Geçen hafta Microsoft'un bir hani şeyi anlatmıştık Build'ında. Yapay zeka yapmışlardı. Özellikle görme engellilere şeyi tanıtıyordu. Ortamda ne var?
Resimlerde
söyleyebiliyordu.
Ne var falan onu anlatıyor.
Facebook'ta da benzer bir şey başlamış.
Evet.
O da anlatıyor sana.
Yani hatta oraya yüklediğin resimlere otomatik açıklama ekliyor.
Açıklama ekliyor.
Senin de biraz tanıdığı için, seninle ilgili bilgilerin de olduğu için. Özellikle de hani bunu tanıtırlarken şeyle anlatmışlar. Görme engelliler için Facebook'u kullanan görme engelliler için düşünsene resim hiçbir şey ifade etmiyor. Yani senin tanıdığın biri bir resim atıyor ama bilemiyorsun ki. Şimdi bu diyor yarısı kadar bile etki etse. Normal hani görmenin yarısı kadar bile tarif ediyor sonuçta. Çok önemli bir sıçrama oluyor aslında görme engelliler için. İşte yapay zekanın bunu tek tek kimse oturup da yazamaz. Gönderirken bazıları yazmıyor insanlar. Hani ben de oturup resmimi açıklama yazmam yani. Bunun otomatik yapılması lazım. İşte yapay zeka böyle alanlarda çok işe yarayacak. Yani o biz hep gündemde şeyi veriyoruz. Google'ın yapay zekası Go oyuncusunu yendi falan filan diyoruz ama onlar hep bir şeyleri öğrenmek için yapılıyor sonuçta. Gündeme gelelim, sansasyon yaratım değil. Buralarda işte.
Aynen öyle.
Hiç aklımıza gelmeyecek yerlerde. Ve son zamanlarda çok hızlandı. Başka haberler de var şimdi akışta gelecek. Bu yapay zeka ile ilgili haberler artıyor yani sürekli. Evet.
Canlı yayın sekmesi geliyormuş Facebook'a.
Evet, az önce hani konuştuk, video içeriği çok arttı diye. Facebook'ta zaten fazlaydı. Ama Facebook'un asıl istediği anlık video işte. Bu Twitter'ın neydi o hizmetin ismi, unuttum ismini. Periskop.
Evet, Periskop.
Periskop'a rakip olmak istiyor.
YouTube'da da var şimdi.
Anlık paylaşalım istiyor. Bu hizmeti açtı diye biz gündemde konuşmuştuk ama ben hiçbir yerde göremedim. Hmm. Yani benim mi gözümden kaçtı? Tam çok iyi bir Facebook kullanıcısı değilim, kabul ediyorum. Ama hani bir yerlerde de görebilmeliydim değil mi? Bir ara sanatçılara açmışlardı. Evet. Sonra herkese açtılar veya açacaklar diye biz konuştuğumuzu hatırlıyorum. Şimdi bu tür içerikleri görebileceğim bir sekme gelecekmiş. Yani Facebook diğer içeriklerden ayırmak istiyor bunu. Sen canlı yayınları takip edip dünyanın neresinden böyle güzel haritalar falan da yapmışlar. Paylaşımları göreceksin. Periskop'ta bazı rezillikler olmuştu biliyorsun.
Tabii.
Facebook'ta olur mu bilmiyorum. Orada biraz kendi kişiliğini falan filan ön planda. Fake hesap açarsın, sahte hesap açarsın ama o zaman da kapatıyorlar hemen denk gelirse. Bakalım. Hani ben bekliyorum. Henüz göremedim dediğim gibi. Bu paylaşma nereden paylaşılıyor?
Evet. Önümüzdeki günlerde ben de bir canlı yayını denemesi yapacağım. Bakalım. Hani hemen önümüzdeki hafta değil de.
Nereden deneyeceksin sen? İşte böyle mobil tarz.
Yok ya şeyden yine mi? YouTube'dan ha, bizim şu sistemi deneyeyim. Hani ne düzelmiştir inşallah arada geçen zamanda. O canlı yayın meselesinde çünkü mesele sadece hız değil. Onu çözdük zaten. Hani bir günlüğüne istediğin hızı alıyorsun şeyden.
Evet.
Upload tarafında. Ama işte kalite meselesi.
Kalite her zaman aynı olmuyor. Yani hızın yüksek görünüyor ama paket düşürüyor. Paket sürekli. Evet. Ve bir şekilde ulaşamıyorsun.
Biz bir de 2 dakika yayın yapmadığımız için ilk başta o paketler kaybolurken ses kaymaya başlıyor. Görüntü
ses
kayıyor.
Senkronizasyonu gittiği zaman yandı.
Ortalarda bir yerde zaten artık arkadan geliyor.
İşte orada için. Şöyle bir şey de var. Düzeltmenin şansı da yok. Yayını durduracaksın.
Bir daha
başlatacaksın. Hani o canlı yayın arayüzü falan çok yetenekli şeyler değil.
Maalesef. Artı şu var. O yeniden başlattıktan sonra hata da sıfırdan yeniden başlamaya
başlayabilir. Evet.
O bir döngü. Bunun hiç olmaması lazım. Bunlar hep hiç fark edilmeyen kalite sorunları.
Ya Murat aslında hani şeyi bulabilsek orada paketler çok kötü ama hani hep şu 4.5G biliyorsun artık güzel upload hızları sunuyor. Hani bizim buradaki şeyler gibi değil. Normal internetimizden falan da daha iyi. Burada aslında hani diyor, Turkcell, doğru. Vodafone veya Telekom hani bir şekilde sponsorluk ayarlayabilsek dedik ama yanaşamadı değil mi? Şimdi
olmadı öyle bir şey. Çünkü riskli biraz sıkar. Sen burada 4.5G yayın yapacaksın. Mükemmel olması lazım. Çünkü yapılacak eğer dedikleri gibi sözünü veremezlerse yüksek hız sözlerini.
Ya, o da paylaşımlı bir teknoloji sonuçta. Hani aynı anda çok kullanan olsa o da başına bela.
Reklamda atıp tutmak kolay. Kolay işte evet. El meydanı.
Gelin yapın diyorsun.
Evet ama şu var. Orada da kalite sorunu var. Yani orada tamam ben hayatımda görmediğim upload hızları gördüm evde. Ama
sürdürülebilir olur mu? Hiç denemedik. İşte
bilmiyorsun. Acaba kalitesi DNA nasıl? Acaba paket kaybı olmadan yayın yapabiliyor musun? Bilmiyoruz.
Denemek lazım evet.
Bak inşallah bizimki düzelmiştir de yaparız. Ben razıyım ona.
Konusu belli mi? Neyle ilgili yapmak istiyorsun?
Yok zaten test yayını yapacağım. Soru cevap yaparım muhtemelen.
Hadi bakalım. Soruları hazırlasınlar.
Evet hangi telefonu almalıyım sorularını hazırlasınlar. Facebook kullanıcıları kişisel durumlarını daha az paylaşır hale gelmiş.
Evet.
Nasıl yani?
Ya şöyle kendileriyle ilgili paylaşımlar azalmış Murat.
Kimle ilgili paylaşımlar artmış?
2014'ün ortası ile 2015'in ortasında %5.5 düşüş var. Şimdi bu Facebook için tabii kendilerini sürekli ölçüyorlar. İyi bir şey değil. Nedeni şu. Yani insanlar buraya tanıdıklarından, akrabalarından bir şeyler görmek için giriyorlar. Sen akışlarını şeyle dolduruyorsun. İşte firmalardan, bilmem nelerden, reklamlardan gelen şeylerle dolduruyorsun. Bu da gitgide kendileriyle ilgili paylaşımları azaltmış. Sebebinin bu olduğunu düşünüyorlar. Ve böyle bir hani ölçüm var. %5.5. Şu an çok büyük değil ama trend böyle devam ederse kötü bir gidişat bu. Facebook bununla ilgili çalışmalara başlamış. Ne yapabiliriz, neden böyle oluyor falan diye. Bilmiyorum bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Hani takip ederiz. Nasıl
ya da insanlar takip edildikleri, çok takip ediliyorlar ya çekiniyorlar mı artık acaba? Çünkü adam zamanında gerçek ismiyle üye olmuş. Bütün akrabaları doldurmuş onu düşünmediği için. Bütün çok fazla işte iş arkadaşları dolmuş.
Ya öyle olan da vardır ama hani genel kitle bence takip edilmeyi ve kendisiyle ilgili paylaşmayı seviyor Murat. Bende öyle bir his var. Ben eskiden beri hiçbir şey paylaşmayarak Facebook'ta. Ayrı bir olayım var ama.
Sen de niye kullanıyorsun ki o zaman?
Ya işte ne bileyim, bazen sevdiğim video falan olursa onu paylaşıyorum. Veya başkalarının beğendiğim içeriği olursa beğeniyorum falan.
İyi yapıyorsun. ben de şey yaptım işte. Ben genelde paylaşımları Twitter'dan yapıyorum. Ben de aslında, ama Facebook'u bağladığım için o oraya gidiyor. Yani özellikle Facebook'tan pek bir şey atmıyorum ben de. Nvidia'nın bir haberi var. Tesla P100 GPU'sunu duyurmuş ama hani hemen heyecanlanmaya gerek yok. Bu
bizimle ilgili değil.
Yapay zeka ile yönelik olduğunu söylüyor.
İşte bak, az
söylüyor.
Önce dedim ya, sürekli Nvidia. Yapay zeka ile ilgili haberler falan geliyor. Nvidia buna özel. Çünkü yapay zekanın algoritmalarında paralel işleme dediğimiz, hani işlemcinin yapacağından ziyade ekran kartına yönelik işlemcilerin, yani GPU'nun yapacağı şeyler daha ön plana çıkıyor. Nvidia buna yönelik çok hızlı bir işlemci duyurduk biz diyorlar. Hatta 150 milyar transistör tek bir çip üzerinde şimdiye kadar en çok transistör işleyen Yonga diyorlar.
2 milyar dolar harcamışlar.
Evet, Ar-Ge'sinde 2 milyar dolar harcamışlar. Bir de işin güzel yanı, bunlardan 8 tanesini bir araya getirip 129 bin dolara süper bilgisayar yapmışlar. Tamam, bunların alıcısı işte kim? Microsoft, işte Facebook, Google. Yani sonuçta bunlar alıp bu kendi yapay zeka şeylerinde kullanacaklar. Nvidia bu alana girmiş.
Bir tanesini alıp adam gibi şu konsollardan birine koysalardı da 4K oyun oynayabilseydik.
İşte VR olur muydu onu bilmiyorum.
Yok, bunlar o işler için çalışmıyorlar maalesef. Hani bunda FPS ölçmüyorsun. Bunda işte machine learning.
Ya işte eski şeyi düşün. Quadro'yu alıp oyun oynamak gibi bir şey aslında. Onun
bile
olur yani.
Evet, daha şeyse.
Bu daha da anlamsız.
Evet. Evet. Bunlarla...
Ama işte bak, Nvidia burada böyle bir pazar görmüş ki 2 milyar dolar harcamış. Bak, acayip bir rakamdan bahsediyoruz. Bu işin Ar-Ge'sine falan. İşte gelecekte hani buraya gidiyor dediğim bu işte. Sen buraya Ar-Ge'sini harcama, mesela bunu şey için de düşün. Otomatik giden, kendi kendine giden arabalarda da benzer algoritmalar çalışıyor. Oraya da bir işlemci gerekecek falan. İşte bu alanlara yavaş yavaş yönelmek çok önemli.
Bu onları süren yapay zekayı geliştirecek.
Tabii. Ya bir de işte her alanda Murat. Az önce bak ne dedik? Londra'da 4 tane kamera var dedik. 4 kişiye bir kamera var dedik. Oradaki görüntüleri herkesin izlemesi mümkün değil. Oturup başına adam koyamazsın. Bunları ya artık yazılımlar izliyor.
Person of interest gibi, hani yüz tanıması.
İşte tamam, zaten senin hareketlerinden, yürüyüşünden seni tanıyıp artık nerede ne var. Araçların veya yoldan geçen araçların plakalarından. Biliyorsun hani şimdi hep haberlerde duyuyoruz. İkili plaka bilmem ne falan filan lafları geçiyor. Sahte plakayı nasıl ayırt edeceksin? Bir şekil arabayla o plakanın eşleşmediğini bilmesi lazım sistemin.
Evet.
İşte bunlar için hep böyle çok güçlü işlemciler gerekiyor ve gelecek buraya doğru gidiyor. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde, çok uzun bir zaman da değil bak, onu göreceğiz yani.
Tabii. Nuvek Facebook Messenger'dan teknik servis desteği verecekmiş. Facebook nasıl, ne işe yarıyor derken adamlar
ya, Facebook Messenger'ı hatırlarsan gene bir gündemde konuşmuştuk. Messenger böyle firmalara bir şekil hizmet sunacak arayüz gibi bir şey haline getirmeye çalışıyor Facebook. WhatsApp da sonuçta Facebook'un. Orası sanırım biraz daha böyle şey gibi düşünülüyor. Kişisel daha haberleşme.
Evet, doğru.
Messenger'ı da biraz daha böyle kurumsal haberleşmeye çeviriyorlar. Nuvek oradan mesaj şeyi sunuyor. Teknik destek. Hani derken ürünlerin hani bozulduğu için değil de hani alacağım bir şeyle ilgili soru cevap da olur. Yani yandan çıkar böyle, bize ulaşın falan. Yarın bir gün Türkiye'de de göreceğiz.
Görürüz.
Atıyorum kargo firmasını. Vallahi, buradan soracaksın kargom nerede diye. Yani şey falan yapıyor mesela, yemek sepeti. Messenger kullanmıyor ama sağdan ulaşıyorsun ya, canlı yayın. O altyapıyı kendin kuracağını diyor Facebook. Gel bende. Hazır altyapı var. Kullan.
Şu var Hamdi. Ben mesela özellikle kargo ile ilgili bir sıkıntı yaşadığımda artık ne şubeyi arıyorum ne Twitter.
Sen tweet atıyorsun.
Evet, ama tweet atıyorum.
Herkesin senin kadar takipçin yok.
Ya yine de ben gördüğüm kadarıyla geri dönüyorlar. Oraya ayrı bir ekip bakıyor. Düzgün bir şekilde cevap veriyorlar.
Ya, o şöyle oluyor. Firmalar, kurumsal firmalar o işi outsource ediyorlar. Bu işleri ilgilenen, işte sosyal medya danışmanlığı veren falan firmaları. Kendi işlerinde muhtemelen hani sürekli takip eden bir ekip var mıdır bilmiyorum. Onlar daha iyi çalışıyorlar işte. Bu işleri bu olduğu için hemen şey yapıyor, senin sorununla ilgileniyor. Ne olduğunu firmadan öğreniyor. Arada ara buluculuk yapıyor.
O zaman yeni bir iş fikri var orada Hamdi. Twitter'da çok takipçisi olanlar, az takipçisi olanlara aracılık etsinler.
Arzu halcı.
Karşılığında.
Teknolojik arzu hal olabilir. Eskiden dilekçe yazılırmış, evet. Şimdi.
Ama hani bak, çok dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bu imkanlar, bu firmalara direkt ulaşma imkanları tanıdılar. Hı-hı. Cevap da alıyorlar. Evet. Sakın olası küfür etmesinler.
Evet, yani.
Sakın. Hakaret, küfür.
Ya internet üzerinde bak, ben işte benzerleri yaşandı şimdi. Gene hani bizim konumuza girmiyor, siyasete giriyor. Biz o işlere girmiyoruz ama internet üzerinde tepkini sunarken veya herhangi bir ortamda küfür ettiğin zaman haksız duruma düşüyorsun. Öyle. Ve karşısındaki adam ne yapmış olursa olsun haklı oluyor. Ve işte kanun önünde bir şekilde hakkını aramaya başladığı anda yapacak bir şeyin yok. Çünkü orada duruyor çünkü.
Şu var, seni mahkemeye verdiğinde senin ona küfür etme sebebin orada yok. Hani tabii, sadece o küfür hayır, var.
Ya hiçbir şey küfür etme sebebi olamaz. Ha, en ayrı fazla konu. Hani ağır tahrik falan yok, diye orada belki cezanda indirim falan olur ama ceza alırsın.
İnsan yani kendisini haklı görüyor ya orada. Ya ben haklıydım küfür etmekte. O değil. Senin o haklı değil, olduğun tabii. Konu bir başka bir konu. Küfür etmek başka bir konu. Tabii.
Ya tepkini dile getir diyorum ya. Gerekirse firmayı kullanma. Bütün arkadaşlarına kullanmayın diye öner, duyurabilirsin yani. Bunda bir problem yok. Ama hani küfür ederek şey yaparsan işte o zaman haksız duruma düşüyorsun. Hmm.
Haksızlığı boş ver, suçlu durumuna düşüyorsun.
Ha işte suçlu duruma düşüyorsun. Sonunda tamam yani öyle hani hapse düşecek cezalar almazsın ama bir ceza alıyorsun.
Para cezası.
İşte para cezası alıyorsun yani.
Hani bu bizde de oluyor da o yüzden özellikle söyleyeyim.
Ve büyük firmalarda biliyorsun hukuk departmanları evet. Falan var. Hani biz burada mesela geldiği zaman ya bazen uğraşamıyoruz gidip de dilekçe verme. Çok zor bir işlem de değil bak. Bir değil. Dilekçe vermene bakıyor aslında. Gerisini devlet kendi hallediyor zaten sana sormadan.
Şunu diyeceğim. Şimdi mesela bizde de sosyalde adam normal 1000 tane mesajı var. Gidiyor birisine küfür etmek için yeni bir mesaj şey açıyor. Hı. Üyelik açıyor. Yani diyeceksin ki onu zaten kimse takip etmiyor ama yok. O zaten bir kişiye mention yapmak için geldiği için. Evet. O yapıyor, küfür ediyor, gidiyor adam. Sonra sen onu banlıyorsun. Ama işte öyle değil. O adam yani sırf firmalar için demiyorum. Kişiler de gidip bir dilekçeyle haklarını ararlarsa tabii. Sonra buraya bu adamın IP'sini verin dediklerini biz zaten vermek zorundayız.
O zaten hani Türkiye'de sonuçta yasal şeylerle bağımlısın.
Evet. Ve herkes telekomdan zaman. Bağlanıyor günün sonunda. Bunu da unutmamak lazım. Tamam kendini işte gizliyorsun da.
Bu tarayıcısını falan kullanıp bir şekilde kendini gizleme yöntemleri falan var ama hani bilmiyorum devlet onun da peşine düşer mi bir şekilde mi? Zannetmiyorum gerçi o kadar.
Ya da şunu söyleyeyim. Sen kendini süper bir şekilde gizlemişsen derken işletim sisteminin başka yarattığı açıklardan yine kendini ele verebiliyorsun.
Veya kullandığın kelime kalıplarından bilmem ne. Tabii. Ben hani kafaya takan birileri. Ya hiç girmeyecektin bu işlere.
Evet.
Değil mi? Tepkini dile getireceksen düzgün bir şekilde yapmış o şey. Böylece işe yarasın bari. Öteki türlü çünkü hakaret ettiğin zaman karşı taraf da savunmaya geçiyor ki hiç zaten söylediğinin bir anlamı kalmıyor. Öyle. Karşılıklı bağırışmış oluyorsun.
Aynen öyle. Uyarımızı yapalım.
Evet.
Windows 10'un biliyorsun süper bir şeye geliyor, güncellemesi geliyor.
Yaz aylarında gelecek dediler. Evet, geçen ama konuşmuştuk.
Şimdi onu tabii daha öncesinde test etme imkanı tabii. Olacak.
Ya şeyde olanlar, o beta test Insider. Kanalında olanlar bunu almaya başladılar.
6 Nisan'dan beri işte bu
demiştik. 14.316 numaralı.
14.316. Bu sürüm. Tabii bu Cortana'nın falan güzel işlevleri var.
Yani ve biz göremiyoruz tabii.
Mobil tarafla uyumu var ama mobilde sadece Windows 10'un mobili diye düşünmemek lazım. Hatta onu hiç düşünmemek lazım. Bir Android tarafı da var onun. Hı hı. Orada orayla da artık hani bir ekosistemine dahil edebileceksin. Uyarıları falan bildirimleri dahil edebileceksin
geçen
sisteme.
Hafta konuştuğumuz şey var. Ubuntu ile anlaştığı şu 5 kabuğunu Windows'a getireceklerdi. O da denemeye açılmış.
İşte PC'den Continuum kullanmak için araya bir şey sokuşturmana gerek kalmayacak.
Ya Microsoft bir yandan ya karışık sinyaller veriyor Murat. Telefon açısından söylüyorum.
Evet.
Bir yandan telefonlara odaklanmıyoruz diyor. Öldürüyorlar. Bir yandan yeni koydukları şeylerle işte bu Cortana ile Continuum ile falan bir şeyler devam ediyor. Benim hakikaten kafam karışık
Windows
durumda.
Windows 10'a çok yazık oldu. Yani daha sonra Windows 10'a çok yazık oldu. Ben de çok uzun süre kullandım. 920'yi bayağı uzun süre kullandım. Sonra HTC'nin bir tane ufaklığına geçmiştim. Hiç şikayetim yoktu ki. Benim kullandığım zamanlar bu kadar mağazada hiçbir şey yoktu neredeyse. Ben zaten az uygulama kullandığım için sorun yaşamıyordum. Hı hı. Yitip gitmesine yazık oldu. Telefonlar güzeldi. Fiziki olarak da güzeldi. Yani. Özellikleri de iyiydi. Yani bu noktadan sonra bu dönmez. Hani başka bir şey lazım.
Çok zor tabi. Yani şey de değişti Murat. Hiç geçenlerde konuştuğumuzda söylemedim ama bu geliştiricilerin çok takıldığı GitHub değil de benzer bir yer vardı şimdi adını unuttum. Oranın bir anketi var. Önümüzdeki aylarda veya yılda ne üzerinde çalışacaksınız? çok büyük bir düşüş var Windows Phone altyapısında. Normal. Hani en düşüklerin tepesine oynuyor şu anda. Yani geliştirilecek geliştiriciler de orada gelecek görmediği için bu ekosistemden uzaklaşıyorlar açıkçası. Yani Microsoft, yani evet sen dediğin gibi çok da ümidim yok benim. Ama karışık sinyaller de veriyor, bir yandan da bir şeyler oluyor.
Bu dronlarla ilgili bir haber var. Amerika'da her ne kadar o kurallar açıklansa da şimdi böyle yine de bazı tavsiye
O kuralların oluşmasını sağlayan
evet,
grup. Yani önce tavsiye veriliyor.
Evet. Başka şeyler
sonra
söylemişler.
Sonra kanunlaşıyor.
İşte şey demişler, hani kabaca söylüyorum. İnsanlara zarar vermeyecek nitelikte olan dronların insanların üstünde uçabilmesine izin vermek lazım diyorlar. Evet. Yani düşünce öldürmeyecek seni.
Yani 250 gram kadar olanlar.
Evet.
Ama o da zarar verir ki ya. Ben onu anlamadım. Nasıl olacak? Hani şey diyorlar işte. En az 5 metre üstünden uçacak kalabalıkların falan. Hani buradaki amaç şu, bir yerdeki bir toplantıyı, konseri falan havadan çekmek isteyen işte haber şeyleri, gazeteler vesaire falan, onlar için bir imkan sağlamak lazım diyorlar. Ama bilmiyorum ya, 250 gram 5 metreden düşse kafanı yarar ya gene.
Ya
tamam,
bir de şey var.
Ölümcül olmaz belki ama.
Ya yarmasa bile pervaneler dönerek düşüyor ya bazen. Evet. Her zaman da durup düşmüyor ki. Hani havada motorlar durdu, öyle düştü olmuyor her zaman.
Tabii çok riskli.
Gele döne döne gele, gözünü oyar insanın, hani bir şey yapar. Bence riskli yani.
Ya şu anda Amerika'daki olaydan bahsediyoruz tabii.
Tabii.
Öncelik o şey, önderlik orada olduğu için bu konularda tamamen yasaklanmış durumda. Yani insanlar şehirde falan kitlelerin üzerinde uçurman yasak. Şimdi bunu nasıl hafif hafif esnetiriz? Kanunlar çerçevesinde nin yolunu arıyorlar.
Evet.
Çünkü bir yandan da ihtiyaç yani. Şimdi
öyle.
Hakikaten bir gazetecisin. Güzel bir çekim alabilirsin hakikaten havadan kalabalıkları falan göstermek için. Normalde helikopter kiralanıyor biliyorsun. Çok daha ucuz bu yöntem.
Öyle. Bir Apple ile ilgili bir haber var. iPhone'larda bir ufak bir değişikliğin sinyali gelmiş. Apple'ın kendi uygulamalarının gizlenebileceğine yönelik bir
ayar. Ya hiç
ayar
kullanmayacağın olmuşlar. Apple'da uygulamalar geliyor. İşte pusula mesela kullanılır da, mesela borsa uygulaması, hisse senetlerini gösteren. Hakikaten ben mesela iPhone kullandığım dönemlerde, iPhone 4 kullanıyordum. Hiç bir kere açıp bakmadım. Onun gibi bazı uygulamalar var. Ve kaldıramıyorsun. Onları böyle bir yere toplayıp bir köşeye atıyorsun. Böyle halının altına süpürmek gibi. Apple artık bu konuya uyanmış.
İyi yapmış.
Sızan bilgilerde bunu işaret eden şeyler var. Ayarlar var. iOS 10'la birlikte geleceği söyleniyor. Yani bir sonraki iPhone'larla birlikte. Böyle hani Android tarafında çok uzun zamandır olan özelliklerden biri yine iPhone tarafına da geliyor.
Microsoft da şey diyor, Windows Phone 8.1 telefonları istemiyorsan tekrar 8.1'e döndürebileceksin.
Ha, ona geçtiysen
evet. Beğenmediysen bir şekilde. Ama yani
hani geçerken sorun yaşadıysan, çünkü bazıları sürekli bir açılış loopuna girmişler. Açılıp açılıp kapanıp kilitlenip duruyormuş telefonlar.
Performansını falan beğenmezsin.
Ha, beğenmedin. Belki. Senin cihazında yavaş kaldı falan. Gerçi herkese de vermedi Microsoft. Ona rağmen beğenmediysen eski ve bu şeyi hep devam ettireceğiz diyorlar. Hani bu desteği hiç kapatmayacağız. Bu şeyler indirilecek diyorlar.
İndirilecek. SpaceX bu gece denizdeki platforma iniş deneyecekmiş. Roket aynı roket mi? Yine hani elde kalan vardı. Onlar patlaya yok, bitmedi mi?
Daha? Elde kalanları bitti işte. Bu
yeni mi?
Sanırım yeni. Yalnız bu şey önemli. Bir önceki patladığında hani roket fırlarken havada infilak etmişti.
Tamam.
O da işte Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo götüren şeydi. O günden beri ilk defa gene Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo götürecek. Daha önce bir iki görev oldu. Onlar uydu fırlatmaydı. Hani çok önemli bir fark değil. Gene sonuçta denizdeki platforma indirmeyi deneyecekler.
Ama şeyin herhalde ayakları falan farklıdır bu sefer. Çünkü bir sonraki yani bunu şeyde
Elon
ayakları değişecek diyor.
Twitter'dan şey demiş. Hani bu sefer düzgün inmek şansımız çok yüksek demiş.
Hani
zaten hep biliyorsunuz son anda böyle şey yapıyorlardı. Bir önceki geldi bayağı çarptı ama o beklenmiyordu. Çünkü zaten yeterince yakıt yoktu.
Evet.
Gönderdikleri uydunun yörüngesi bayağı yukarıdaydı sanırım. Bu sefer ama herhalde olacak gibi. Bakalım. Önümüzdeki hafta olmadığını söyleriz.
Çin
canlı yayından da takip edebilirler.
Evet. Çin ve Singapur şehirlerde otomatik arabaları test etmeye hazırlanıyormuş.
Evet Murat, Çin 100 tane Volvo ile orada başı çeken Volvo. Volvo da Çin markasıymış. Bu arada ya, benim haberim yoktu.
Satıldı.
Satıldı evet. Çin bu aralar biliyorsun hep böyle dışarıdan markaları topluyor. Futbolcuları topluyor falan. Demek ki arada Volvo da gitmiş. Şehirlerde artık başlıyorlar araçların test edilmesine. Singapur'da kendi bir araba markası, Nutonomi gibi bir, belki arabayı dışarıdan alıp hani içini şey yapacaklar. Öyle bir firma bir yandan çalışıyor. Bu kendi kendine giden araba konusu Murat, Amerika'da ayrı bir yönden ilerliyor. İşte Google'dı, bilmem neydi. Birazdan haberi gelecek. Uber'de bir şeyler yapma peşinde. Çin'de biliyorsun Baidu falan bu işe girmişti. Şimdi işte firmalar da işin içinde. Yani bu çok hızlandı. Önümüzdeki hakikaten bu denemeler 1-2 yıl içinde bitecek herhalde. 5 veya 10 yıla kalmadan göreceğiz gibi geliyor bana.
Olabilir. Ben
hani biz 2028'ler 30'lar falan diye konuşuyorduk ama.
Singapur'a gitmiştim. Gayet uygun bu iş için. Öyle bir yer. Öyle söyleyeyim sana. Hiç şaşırmadım.
Sıradaki habere bak işte. Uber'de Ford'dan şey çalmış.
Mühendis.
açık açık şey söylemiyorlar. Kendi giden otomatik arabalar için yaptık demiyorlar ama adam bunun üzerine uzman. Geçen hafta da acayip bir rakam mı ne? Bir araba alımı yapmışlardı falan hatırlarsan. Yani o da ayrı bir iş. Sonuçta sen bir taksi ağısın. Şu anda tamam sürücüleri kullanıyorsun ama onları devreden çıkarabilsen ne güzel olur.
Tabii.
İleride yani olabilecek dediğimiz şeylerden biri de bu. Belediye hizmetleri falan veya özel şirketler tabii ihale edilir. Atıyorum İstanbul'un taksileri. Buradan tabii şimdi bizi dövecek taksiciler bilmiyorum ama gelecek buraya doğru gidiyor Murat öyle, açıkçası. Öyle. Hani sadece arabalar olarak da düşünme. Bak yapay zeka falan biraz geliştikçe bize o Facebook Messenger'dan falan yardım edenler insanlar olmayacak. Senin yazdıklarını anlayıp
şimdi
cevap verip en azından işini çözecek kadar sana şey yapacak. Hani geleceğin şeyi ne denir? İş gücü aslında
öyle.
Yaratıcı ya, insanların olması gerekiyor. Hani bizde hep şeyler dolanıyor ya şimdi. Nüfusumuz azalıyor falan şeyleri. Nüfusumuzu arttıralım ama ona vasıf katamazsan çünkü gelecek buraya gidiyor. Ya bunlar şoföre ihtiyaç kalmayacak ki işte. Evet. 15 yıl içinde hadi biraz uzan tut. Bilemedin 20 yıl. Hani ülkelerin hayatına baktığın zaman hiçbir şey değil. Kamyon doğru. Şoförleri, otobüs şoförleri yani normal arabasını kullanan vatandaş kalmayacak.
Şöyle bir şey var. Yani biz kendi elimizde yapay zeka geliştirerek insanları eliyoruz habire. Şimdi öteki günde yapay zekanın da insanları elemesine şaşırmamak lazım.
Tabii işte eğer kontrolden çıkar da veya işte ya, düşünme yeteneği kazanır da senin gibi seni beğenmemeye başlarsa da seni elemek ister. Yani ama o, işte insanlar da bu duruma uyum sağlayacaklardır diye düşünüyorum.
O senaryolar hep şimdi bunları duydukça mantıklı hale gelmeye başladı. Biz bile kendimizi eliyoruz. Yani insan yapmasın, robot yapsın. Ya i̇nsan işte, ne yapacak? İnsana eski, da bir iş bulmamız lazım.
Ama Murat şey gibi düşün. Hani bu gidiş bu. Eskiden bulaşıkları da insan yıkıyordu. Çamaşırı da insan yıkıyordu. Şimdi onun makineleri çıktı. Daha iyi. Sen zaman oradan artan zamanı başka bir işe verebiliyorsun. İşte, şimdi şoförlük diye bir meslek kalmayacak işte. Veya atıyorum belki call center kalmayacak. Hani aklıma gelenler bunlar. Veya muhasebe hesaplarını doğru yapan da, insanlar çok bak, çok azalacak. Hani
bu örnekleri aylardır, yıllardır çoğaltıyoruz ama boşta kalan insanları ne yapacağı konusunda işte, hiçbir şey söylemiyoruz.
Ya aslında
kimse bunu düşünmüyor.
Ya mesela Asimov'du yanlış hatırlamıyorsam böyle geleceğe yönelik fikirlerini söylerken bu tür şeyler olduğu zaman robotlar işte robot deyince hep böyle fiziksel şeyler geliyor da işte bu yapay zekalar da bir çeşit robot aslında. İnsanların yapacağı meslekleri yapmaya başlayınca insanlar ister istemez böyle yaratıcılığı gerektiren işte sanattı,
tabii,
eğlence sektörüydü falan gibi alanlara kaymak zorunda kalacaklar ve oralarda büyük bir patlama olacağı söyleniyor.
Askerde askerler boş durmasın diye saçma sapan işler icat ederler. Çünkü askerin boş durması iyi değildir. Mutlaka kavga çıkar. Evet.
Kesinlikle.
O yüzden hani hep de iyilik güzelliğe gitmez yani boş duran insan kalabalıkları. Keşke öyle olsa. Bir de çünkü çok insan var şimdi.
İşte vallahi onu da herhalde bir ileride göreceğiz.
Her şeyi falan değişmesi lazım. Para kazanma modelleri bu kadar insan ne yapacak?
Ya şeyde falan var ya bilmiyorum belki hani bu işler böyle olmaya başladığı zaman İsveç'te miydi, İsviçre'de miydi?
Ne?
Vatandaşlarına maaş veriyor.
Ha evet evet değil mi?
Vatandaşın olman yetiyor. Doğru. Belki yavaştan öyle bir modele geçilecek toplam.
Belki.
daha iyisini isteyenler çalışacak. Hmm. Ve yaratıcı bir şeyler yapmak zorunda kalacak. Öyle hani ben ekmeğimi kolumdan kazanırım dönemi belki bitecek.
Evet. Tesla Model 3 ön siparişleri 325 bin seviyesine ulaşmış.
Evet, bir hafta içinde evet. Murat. Biz geçen hafta konuştuğumuzda 125'lerde miydi? Neydi, 200 müydü? Öyle bir şeyler hmm. söylüyorduk. 325 oldu. Bin kişi ve bunlar 1000 dolar kapora verip önceden yapanlar. Hani öyle telefonunu açıp ben alacağım deyip çıkamıyorsun. 1000 dolar veriyorsun. Bu Elon Musk'ın açıklamasına göre bunların %5'i de birden fazla araca başvurmuş. Birkaç tane evet. almaya. Ya çok ilginç geliyor bana Murat. Siz bunun programını çektiniz canlı. Ayrıntılı anlattı evet. o. Yani bir araba için 325 bin kişinin tamam önemli bir araba. Hani bir şey demiyorum orada arabayı hani kötülemiyorum da bir sene sonra çıkacak işte belki yetişmeyecek daha bir iki sene sonra alacaksın. Hani sana sıra gelmesi de zaman alacak. Bir araba için şimdiden bu kadar para yatırılması. Ya Tesla'da işler sıkıntılıydı. Çünkü üretimi azdı. Arge faaliyetleri yüksekti ve zarar yazıp duruyordu. Bu hamleyi eğer iyi bir şekilde tamam talep olduğunu gördü. Bunu üretimle destekleyip satışa döndürebilirse yeni bir dev doğar buradan. Ama döndüremezse ne olur bilmiyorum. Yaşarak bir yandan da şey dedikoduları var. Apple Tesla'yı satın alır falan filan diyenler var. Bunlar da dedikodu tabii. Olur mu olmaz mı bilmiyorum.
Star Wars Rogue One teaser'ı yayınlandı. Her sene bir Star Wars filmi olacak.
Olacak. Bundan kaçış yok.
Bu da şey ilk ölüm yıldızının planlarını şimdi, çalan ekip.
Bu son filmde izlediğimiz
değil.
Mi?
Hayır. Ta ölüm en yıldızı baştaki. En baştaki ilk filmin yani dördüncü.
Küçük olanı.
Dördüncü,
yani.
Evet en küçük olanın bir çalınma hikayesi tamam. planlarının. O grubun macerası ama şöyle herhalde o gruptan da hani filmin yapısı gereği pek sağ kalan insanın olmaması gerekiyor.
Hmm. Zaten tanıdık tipler değil hani öyle Han Solo falan filan yok.
Yok tanıdık tipler yok. İmparatorluk kısmı bu sefer tanıdık olacak. Şimdi yeni filmde yeni askerler, yeni Stormtrooper'lar vardı. Şimdi burada yine orijinalleri
Darth
gelecek.
Darth Vader falan olacak mı?
Bekleniyor. Hmm. Evet.
Çünkü o devirde yaşıyor değil
evet.
mi?
Evet. Valla şey bana biraz hani çok iyi çekilmiş fan yapımı film gibi geldi.
Daha bir şey göremedik. Çok kısaydı.
Evet. Müziği falan yoktu biraz. Yani böyle boşluk hissettim ben şeyde ama bence bu hani Force Awakens'den daha bile güzel bir şey çıkabilir. Yani öyle bir sürpriz de yapabilir. Yine şeye vallahi dikkat çekiyor.
Ben şey söyleyeyim. Force Awakens'ı o kadar çok beğenmedim. Tamam yani genel olarak Star Wars filmleri beni hani çok cezbetmiyor ama hani izlenir ama bu kadar da olay yaratıldığı anlayamıyorum açıkçası.
Ya o çünkü efsanenin geri dönüşü olduğu için bu kadar oldu. Hani çok büyük bir kredi kullandılar orada aslında. Zaten filmde hiç riske girmemişler. Fark ettiğin gibi aynı filmi bir daha çekerek.
Yani evet neredeyse öyle olmuş.
Bu işte hiç olmazsa şey öyle bir şey değil. Ve zaten bununla ilgili öyle bir o kadar büyük bir şey yaratılmadı. Ayağa kaldırılmadı ortalık. Sessiz sedasız geliyor bakalım.
Gene yıl sonuna doğru mu
yıl gelir? Sonunda, evet.
Peki öteki bir sonraki yıl mı? Hakikaten evet. her yıl var
her
yani.
Gelecek evet.
İyi. Şeyde Walt Disney miydi satın alan?
Disney evet.
Gayet güzel zaten. Onu çok etinden sütünden yararlanacak.
Mutlular onlar.
Star Wars'u çünkü ilkinden şu son filmden bayağı kâr ettiler.
Tabii yani şeyi çıkardı adam. Lucas'ı satın aldı. Rahat fiyatı rahat çıkardı yani. Yani neredeyse. Oyun dünyasından fazla bir şeyim yok. Sadece şu Doom'dan bir haber vereyim. Açık beta testi geliyor. 15-17 Nisan tarihlerinde. Öteki kapalıydı.
Sizin inceleme çektiniz kapalı beta
kapalı betaydı. Şimdi açıyor ama yine 15-17 Nisan. Yani çok kısa. Zaten oyun Mayıs'ta geldiği için hani normal.
Olsun merak edenler.
Oynasınlar.
Önceden
sistemlerini görürler. Sistem testlerini yaparlar. O oyun oynanabilecek mi bir görürler. PC'de de çıkacak ya. Konsolda öyle bir sorun yok zaten de.
Evet.
Dota 2 oyunları, oradaki maçlar da VR'dan izlenebilecekmiş.
Vallahi VR'ı biz hep böyle oyunu oynama falan gibi düşünüyordum ben ama şimdi buradaki videoyu izleyince
yani çok anlaşılmıyor aslında oradaki video. Yani deneyim
anlatılamıyor. Ama yani hayal gücünü gıdıklayacak bir şeyler var orada yani. Hakikaten yani VR diyorum ya bir sonraki böyle bizi dönüştürecek bir şey olacak evet. deyip duruyorum ben. Öyle bir his gene burada da edindim ben. Yani bir maçı izlerken vesaire falan içinde gibi olduğunu düşünsene. Oyunu tabii özellikle. Bu ileride başka filmlere vesaireye falan da gelecek tabii de. Şimdi çünkü burada bu oyunları deli gibi takip ediyorlar. Bunların meraklıları.
Dota deyince tabii onun ucunda Valve var. Onun da VR'ı var tabii. Sonuçta. VR tecrübesi var.
Sadece Dota değil. League of Legends falan için de aynı şeyler yapılır.
Tabii yapılır canım, ne olacak?
Orada hani gene şey olarak izleyebiliyorsun galiba, yanlış bilmiyorsam. O izleyici modunda maçları takip edebiliyorsun.
Ben şey
ama hani sabit bir yerden izliyorsun.
Belki bunda şöyle bir şey olabilir. Evet. Mesela bir yerde maç olur. Sen kafayı şöyle çevirsin. Burada da yorumcular olur. Hmm. Hani böyle şeyler mümkün.
Tabii böyle
kafayı
şeyler mümkün.
Yukarı çevirsin, oyuncuları belki görürsün.
Belki oyun alanında gezme şansın falan olur. Bilmiyorum. Hani ister misin öyle bir şey? O ayrı konu da.
Evet. Ya çok değişik şeyler yapılacak o kesin. Başka bakıyorum. Başka haberim yokmuş.
Haberler bu kadar.
Evet. Önümüzdeki hafta Levent abi gelmiş olur. Bir sürü iş var zaten. Hani bunların hepsi yapılacak, edilecek. Hepsinin testleri.
Evet.
Biraz da hava açarsa inşallah özellikle fotoğraf anlamında yoğun geçecek. Cep telefonu inceliyoruz ama fotoğraf makinesi inceleyeceğiz aslında.
Onu çok ön plana çıkardılar ya.
Evet. Fotoğraf makinesinin aslı burada zaten. Şu Venüs'ü de aradan çıkarırız. Daha başka şeyler de var. Daha sırasını bekleyen. Bayağı yoğun bir hafta olacak önümüzdeki hafta. Başka bir şey diyor musun?
Demiyorum. Şimdilik bu kadar. Bayağı konuştuk zaten.
Evet.
Gene süre kısa oldu herhalde.
Bilmiyorum vallahi, hiç bakmadım.
Bir kişi az olunca ister istemez.
Yarım saat fark ediyor en azından.
Evet.
Peki. O zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.